Ayrım 18, sayfa 154. Kiklop. Kikloplar tek gözlü devlerdi. Kocaman mağaralarda yaşar, çobanlık yapıp meyve sebze yetiştirirlerdi. Odysseus ve adamları bir kiklopun mağarasına girdiler. Küp küp peynir, fıçı fıçı su, tulum tulum süt, löp löp et, salkım salkım üzüm buldular. Derken kiklop geldi. Bir kulağından öbür kulağına kadar uzanan tek bir kaşın altında kocaman tek bir gözü vardı. Odysseus'un adamlarından iki tanesini oracıkta yedi. Ertesi gün iki denizciyi daha indirdi mideye ve bu her gün böyle devam etti. Bir gece Odysseus koca Kiklop'u sarhoş etti. Kiklop sarhoş olunca biri iki görmeye başlamıştı. Oysa sadece bir tane gözü vardı ve dünyayı çift görmeye alışkın değildi. Bu sayede Odysseus onu öldürmekte zorluk çekmedi. B.C. içeri girdi. Ben kala kaldım terasta. Koca cüssemle mor gölgeliğin altında. Güneşin batmasını, bulutların telef olmasını, ayın çıkmasını, yıldızların çoğalmasını ve bütün bunlar olurken nasıl olup da hala hareketsiz kalabildiğimi seyrettim. Canım yanıyordu. Lodos esiyordu. Lodos estikçe harlanıyordu ateş. Önce bir kıvılcım, sonra bir yalım derken ahdimizdi cayır cayır yanan. B.C. ile benim bir ahdimiz vardı. Hiçbir zaman söze dökmediğimiz, birbirimizin görünüşü hakkında söyleyeceğimiz ne varsa birbirimizi ilk gördüğümüz gün dile getirmiştik. O andan itibaren B.C. görünüşüm hakkında tek kelime etmemişti. O andan itibaren ben B.C.'nin görünüşü hakkında tek kelime etmemiştim. Bu konuda bir daha konuşmayışımızın sebebi birbirimizi incitmekten çekinmemiz değildi. Konuşacak bir şey yoktu çünkü biz biz olduğumuzda böyle bir meselemiz kalmıyordu. Her ikimiz de dışarıdayken taşıdığımız sıfatların olanca nahoşluğuna rağmen alabildiğine hoştuk evimizin mahremiyetinde. Ve cüsselerimizin kalıpları ne olursa olsun su gibi akışkan, su kadar değişkendik birbirimizin gözünde. İşte bu sayede BC'ye nasıl göründüğümü hiçbir zaman dert etmemiştim kendime. Hayali Fener apartmanının teras katında başka hiçbir yerde bulamadığım huzuru bulmuş, Şişko'nun harflerinin ağırlığından kurtulmuştum. Ben burada hafiflemiştim ve belki de bu sayede ömrü hayatımda ilk defa gerçekten kilo vermeyi başarabilmiştim. Diyet kolayı bitirip ağır hareketlerle şezlongdan kalktım. Göz açıp kapayıncaya kadar buzdolabının önüne varmıştım. Lamia. Lamia kafası insan, bacakları eşek olan bir canavara dönüşmeden önce güzelliği dillere destan bir kadınmış. Zeus onunla pek çok kez sevişmiş. O da her seferinde Zeus'tan hamile kalmış. Ne var ki kıskanç Hera, Lamia'nın her yeni doğan bebeğini öldürmüş. Lamia, çocukları yaşayan bütün kadınlardan nefret ediyormuş. Geceleri bu nefretle kıvrandığından uyuyamıyormuş. O zaman da gidip başkalarının çocuklarını kaçırıyor ve onları yiyormuş. Nihayet Lamia'ya acıyan Zeus, geceleri onun gözlerini çıkarıp yatağının yanına koymakta bulmuş çareyi. Lamia ancak o zaman uyuyabiliyormuş. Gece oldu mu, o bir tarafta uyuyormuş, gözleri bir tarafta. Kapıyı açtım. Işık yandı. Işıkla beraber gelen o koku, soğuğun ve yiyeceklerin el birliğiyle oluşturdukları o baygın koku yüzümü okşadı. Buzdolabı sıcacık gülümsüyordu. Bunca zaman nerelerdeydin dedi sistemli. Geldim dedim. Gene geldim. Makyaj. Makyaj pürüzleri lekeleri görünmez kılar. İlk rafta birkaç çeşit peynir vardı. Henüz açılmamış büyükçe bir beyaz peynir kalıbı, ince bir dilim eski kaşar, kenarları küf bağlamış yarım paket taze kaşar, bir kutu krem peynir, biraz da tulum. Bütün peynirleri çıkartıp dizdim önüme. Aynı rafta zeytin ezmesi vardı bir de. Ekmeği boydan boya ikiye bölüp arasına bolca zeytin ezmesi sürdüm. Bir elimde zeytin ezmeli ekmek, bir elimde beyaz peynir kalıbı, bir ondan ısırıyordum bir ötekinden. Yerken yalnız olmalıydım, gözlerden uzakta. Bu mahrem bir buhrandı ya da pis bir sır. Benimle yediklerim arasında. Buzdolabının yanına çömeldim. Çabucak bitti ekmek. Beyaz peynirin geri kalanını ekmeksiz yedim ben de. Kaşarlar ve tulumda daha isteksizdim ama çok geçmeden onlar da tükendi. İkinci rafta yarım kangal acılı sucuk buldum. Sucuğu eritme peynirine bana bana ikisini de bitirdim. O kadar hızlı yiyordum ki haftalardır rejim yapa yapa ufalmış midem afallamaya fırsat bile bulamamıştı henüz. Midem neler olup bittiğini anlamaya çalışa dursun. Kim bilir ne vakit marketten alınmış yaprak sarmalar ilişti gözüme. Pirinçleri takır takır kurumuş, yaprakları donuk bir renge bürünmüştü. Hepsini yarım yarım ısırıp bıraktım. Derken arkalarda duran kaseyi fark ettim. Komşu kadının verdiği aşureydi bu. Ben rejim yaptığım için yememiştim. BC'de unutmuş olmalıydı. Aşure'nin üstü kabuk tutmuştu. Kabuğu kaldırınca altından sürü sepet fırlayıverdi nohutlar, pirinçler, incirler, nar taneleri, fasulyeler. Kalabalıktılar ama yeterince çok değildiler. Aşure de bitince greyfurttan başka bir şey kalmamıştı buzdolabında. Haftalardır temel gıdalarından biri olan greyfurt şu anda yemek istediğim en son şeydi. Kalkıp mutfak dolaplarını boşaltmaya başladım. Yarısı yenmiş bir paket cips buldum bir kenarda. Bayattı ama bunun önemi yoktu. Ardından iki balık konservesi geçti elime. Biri rejim yapanlar içindi. Az yağlı. İkisini de bitirdim. Tıkanıyordum artık. Arada durup boğazıma takılanları daha rahat yutabilmek için süt içiyordum. Kedinin sütünü. Herhalde kreşteki çocuklar böyle lıkır lıkır süt içişimi görseler gene kıkır kıkır gülerlerdi halime. Ama şimdi ne onları hatırlamak ne de başka bir şey düşünmek istiyordum. Sadece ve durmadan yiyordum. Yerken hiçbir şey hissetmiyordum. Tat yoktu yediklerimde. Tat aramıyordum zaten. Asıl olan yemekti şu anda. Ne yediğim değil. Yediklerimden hiçbiri bir ötekinden daha lezzetli değildi. İster ekşi olsun ister acı yahut tatlı aynıydı bütün yiyeceklerin tadı. Dolaplardan birinde küçük şık paketlerde pastane yapımı, anasonlu çörekler, cevizli kurabiyeler ve tuzlu kuru pastalar buldum. Hepsinde vaktiyle ben almış, rejime başlayınca yarım bırakmıştım. Bayatlamışlardı çoktan ama önemi yoktu. Hala güzel görünüyorlardı. Onları da yedikten sonra BC'nin sevdiği fındıklı gofretlere geldi sıra. O arada bir de tane zamandan kalma baharatlı sarı leblebilerle dolu bir kese kağıdı geçti elime. Ben mutfakta paketleri birer birer boşaltırken içeriden tıkır tıkır sesler geliyordu. Daha birkaç saat önce sinirlerine hakim olamayıp patakladığı klavyenin sağlam kalan tuşlarında inatla geziniyordu BC'nin parmakları. Israrla devam ediyordu nazar sözlüğünü yazmaya. Nefret ediyordum bu sesten. Bitirdiğim paketleri buruşturup attım. Masa altı. Çocuklar, evcil hayvanlar, bir de herhangi bir sebepten ötürü gökyüzüyle derdi olanlar... Gözlerden kaçabilmek için masa altlarına kaçarlar. Derken birden sonuncu dolabı karıştırırken onu buldum karşımda. Çikolata. Öyle nefis kokuyordu ki. Cicili bicili ambalajının ardından sımsıkı sarındığı parlak kağıt da yırtılınca mahcup bir eda ile gülümseyiverdi kahverengi çıplaklığında. İşte karşımdaydı çikolata. Bana en yasak olan. Çünkü eğer benim kadar şişmansanız ve nice rejimden sonra gene rejim yapmaktaysanız öyle reklamlardaki gibi işi değil. Hınç işidir çikolata yemek. Çikolatadan tek bir ısırık alınca rejim yapan kişinin onca zamandır zar zor sarabildiği irade makarası kendiliğinden çözülüverir. Artık kaçan ipleri geri sarmak için çok geçtir. Çünkü çikolata yedikten sonra her şey yenilebilir. Nasıl ki bir kez en habis günahı işlemiş bir günahkar, bundan sonra işleyeceği irili ufaklık kabahatlerinden zerre kadar üzüntü duymazsa, her nevi yiyecek de mübah sayılacaktır bir kutu çikolatayı mideye indirdikten sonra. Merak. Gerdek gecesinin sabahında karısını dizlerine oturtmuş şehzade. Dilediğince gez demiş, dilediğince yaşa bu 40 odalı sarayda. Lakin sakın ola 40. kapıyı açmaya çalışma, 40. kapının kilidini zorlama. Sen nasıl istersen demiş genç kadın munis bir ifadeyle. Kocası dışarı çıkar çıkmaz elinde bir tomar anahtarla 40. odanın önünde almış soluğu. Mide bir masal diyarıdır. Hudut boylarını çikolatadan muhafızlar bekler. Muhafızları yiyince hiçbir engel kalmaz rejimi bozanın önünde. Uçsuz bucaksız ve yasaksız bir alemin kapıları açılıverir hududu geçince. Mide bir masal diyarıdır ve o masal diyarı boyunca insan ile hayvan, zarif ile kaba, güzelle çirkin, uygarla vahşi, çekiciyle iğrenç arasındaki mesafe topu topu bir lokmacıktır. O da çabucak ham yapılır. Maske, yüzü olduğundan farklı gösteren yüz. Artık mutfakta yiyebileceğim bir şey kalmamıştı. Banyoya gittim, kapıyı kapattım, sonra birden üçe kadar saydım içimden. Gövdemle yarışıyordum şimdi. Gövdem besinleri öğütüp sindiriyor, parçalayıp istifliyor, özü posadan ayırıyor, baş döndürücü bir hızla çalışıyordu. Ondan daha hızlı olmalıydım. Yediklerim henüz benim, yani içerinin bir parçası olmamışken, henüz tam olarak dışarıdan kopmamış, sindirilmemişken, tez davranıp bu hummalı çalışmayı durdurmalıydım. Madem ki nasıl olsa kusabileceğimi bilmenin rehavetiyle mideye indirmiştim bulduğum her şeyi, şimdi geri çıkartmalıydım bütün yediklerimi. Mikrop, gözle görülemeyecek kadar küçük kötülük. Kusmaya başladım. Model, Praxiteles fahişe Firine'ye aşıktı ve yüzyıllar sonra bile insanlar görebilsin diye onun muhteşem güzelliğini mermere yonttu. Bundan sonra yapmam gerekenleri ezbere biliyordum. Tıkır tıkır yerine getirdim hepsini. Sifonu çektim, ağzımı çalkaladım, klozeti temizledim, ağzımı çalkaladım, ellerimi sabunladım, ağzımı çalkaladım, yüzümü yıkadım, ağzımı çalkaladım, dişlerimi fırçaladım, ağzımı çalkaladım. Aynada kendime baktım, ağzımı çalkaladım. Bitkin görünüyordum, bitkin ve kırgın. Çünkü daha hala bir şeyler kalmıştı içimde. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım, yediğimden daha azını kusabiliyordum. Bilhassa çikolata parçalarının, bilhassa onların midemin sularına demir attıklarından ve yerin altı üstüne gelirken dahi bir gıdım kıpırdamadıklarından şüpheleniyordum. Belki biraz daha uğraşırsam, belki bu sefer çıkartabilirdim onları. Tekrar kusmaya başladım. Morpheus, rüyalar tanrısı Morpheus, geceyle uykunun biricik oğludur. Araştır. Böyle başladı. Böyle başladı hayatım eskiye dönmeye, gerisin geri gitmeye. Hayali Fener apartmanında BC ile birlikteyken, pençesinden tamamen kurtulduğumu sandığım sabık mutsuzluğum şimdi tekrar peydahlanmıştı. Üstelik arada kaybettiği zamanı telafi etmek istercesine hızla palazlanıyordu. Her şey eski haline dönüyordu. Demek ki her şey geçmişe dönebiliyor, eski bir türlü eskimeyebiliyordu. BC haklıydı. Zaman illa da dünden bugüne, bugünden geleceğe uzanan dümdüz bir çizgide ilerlemiyordu. Zaman kah ileriye, kah geriye gidiyor, bazen yürüyor, bazen duruyor, sarhoş sarhoş yalpalıyordu. Mucizevi göz. Şehir kuşatma altında inim inim inlerken kutsal balık yoğurtusunun yanında balık kızartıyormuş keşişin biri. Ne yapıyorsun diye bağırmış ahali. Şimdi balık kızartmanın sırası mı? Surları açtılar, şehir elden gidiyor. Keşiş gayet sakinmiş. İnsanların söylediklerine inanmayı bırakalı çok oldu. Ama eğer bu balıklar ateşten atlarsa ben de şehrin düştüğünü görmüş kadar olurum demiş. Bunun üzerine balıklar yarı pişmiş halde tavadan sıçrayarak birer birer kutsal kuyuya atlamışlar. Birkaç gün geçmeden hastalandım. Bütün gün pelte gibi yatıyordum. Uyku ile uyanıklık arasında hayal meyal görebiliyordum ne halde olduğumu. BC pervane olmuş etrafımda dönüyordu. Komodinin üzeri tatlı şuruplar, acı haplarla doluydu. Ateşim düşmüyordu. Sürekli uyuyor, sayıklıyor ve rüya görüyordum. Yerin yedi kat dibinden tıkır tıkır sesler geliyor. Birileri yattığım karyolanın demirlerine vuruyordu. Sonradan anladım ki BC gözünün önünde olabileyim diye bilgisayarı yatak odasına taşımış. Nazar sözlüğünü yazmaya yanımda devam ediyordu. Nicedir aradığı ilhamı bulmuş olmalıydı ki klavyenin tıkırtıları kesilmiyordu. Nokta. Tek bir nokta gözü kör edermiş. Rüyalarımda rengarenk uçan balonlar görüyordum. Aşağıda dikilmiş sabit gözlerle onları seyrediyordum. Yükseliyor, yükseliyor ve tam bulutların üstüne çıkacakları anda aniden patlayıveriyorlardı. Sapır sapır balon parçaları yağıyordu üzerine. Oryantalizm. Oymalı kapıların, tahta kafeslerin, incecik peçelerin ardında saklanan doğulu kadınlardan biriyle bir kez sevişebilmek için yanıp tutuşurmuş batılı seyyah. Süzülebileceği açık bir kapı bulabilmek ya da rüzgarın azizliğine uğramış bir çarşafın altındakileri dikizleyebilmek ümidiyle hep ara sokaklardan yürürmüş. Ülkesine döndüğünde hiç dokunmadığı doğulu kadınların hiç görmediği süt beyaz tenlerini, kılsız apış aralarını, etli dudaklarını sanki görmüş ve dokunmuş gibi ballandıra ballandıra anlatırmış arkadaşlarına. Her sene muhakkak gelirmiş doğuya. Seneler sonra nihayet hayali gerçek olmuş. Doğulu kadınlardan biri arzusuna arzuyla karşılık vermiş. Seyyah kadının evine vardığında bir de bakmış ki diş kapı onun için ardına kadar açık bırakılmış. Kendi kendine açıklayamadığı bir sebepten ötürü hiç mi hiç hoşlanmamış bundan. İçeri girdiğinde doğulu kadının soyunmaya başladığını görmüş. Telaşla atılmış. Ne yapıyorsun? Çıkarma. Sakın ha çıkarma üstündekileri. Kadını şaşkınlıkla yüzüne bakınca kaçarcasına oradan ayrılmış Seyya. Memleketine döndüğünde doğulu kadınlarla yeni gönül maceralarını dinlemeye can atan arkadaşlarını etrafına toplamış. Her sene olduğu gibi bu sene de onları anlatacak çok şey varmış. Uyandığımda midem kazınıyordu. Ne kadar zamandır uyuduğumu kestiremiyordum. Belki birkaç saat, belki birkaç gün. Bitkin adımlarla duvarlara tutuna tutuna evin içinde dolaştım. BC evde yoktu. Salondaki masanın üzerinde sanki benim için bırakılmış bir kase baharatlı sarı leblebi duruyordu. Ve hemen yanında da şeffaf bir dosya. Uzun zamandır uyuyor olmalıydım ve BC daha uzun zaman uyuyacağımı sanmış olmalıydı ki yazmaya başladığı günden beri benden köşe bucak kaçırdığı nazar sözlüğünü ortalıkta bırakmakta sakınca görmemişti. Pandora, Kutunun içinde ne olduğunu görmek için açınca kapağı, bütün kötülükleri saçmış yeryüzüne. Önce baharatlı sarı leblebileri bitirdim. Ardından nazar sözlüğünü okumayı. Karanlık çöküyordu. Önümüz geceydi. Anahtar kapıda döndü. BC eve gelmişti. Pamuk Prenses. Cüceler Pamuk Prenses'in ölüsü başında gözyaşı dökerken bu güzelliği bir daha göremeyecekleri için kahroluyorlardı. Sonunda onu sonsuza kadar seyredebilmek için bir cam tabuta koymaya karar verdiler. Demek okudun nazar sözlüğünü. Oysa daha bitmemişti dedi tatsız bir sesle. Daha bir sürü maddeyi tamamlamadım. Sallanan sandalyesine oturup bir öne bir arkaya ağır ağır sallanmaya başladı. Madem okudun, söylesene nasıl buldun. Gerçi benden izin almadan okumaya kalkman hiç hoş değil ama sevgililik böyle bir şey işte. Mahremiyet kaybı. Paravan. İki Sicilya elçisinin kızı Matmazel Deledüf ile arkadaşı Matmazel Amaro, Hatice Sultan'ın davetlisiydiler. Ev sahibinin isteği üzerine bu iki genç, güzel kadın bütün gün neşeyle dans ettiler. Yalnız olduklarını zannediyorlardı. Bilmiyorlardı ki paravanın arkasından onları gözetliyordu Sultan 3. Selim. Farkında bile değildi. Acıyla baktım Beyce'nin yüzüne.